Ayrım 30, Cem Sultan, Mimturan Tan, sayfa 328. 14 Mart 1484, Vatikan tarihinde sayılı bir gündür. Papa 8. Innocentius, o gün Fatih'in oğlunu, 7 yıldan beri dünya siyasetinin adeta ekseni kesilen Cem Sultan'ı huzuruna kabul etmişti. Bu gelişi güzel bir görüşme, bir buluşma değildi. Papalığın en büyük zaferlerinden birini temsil eden, kıymeti çok yüksek bir olaydı. Bizzat Papa ne önemli bir zafer kazandığını anlıyordu. 36 yıl önce bir Haziran günü Cem'in babası İstanbul'da Patrik Gennadius'u huzuruna kabul ederek şu sözleri söylemişti. Hristiyanlara lütfen hürriyet, emniyet ve diledikleri gibi yaşamak hakkı veriyorum. Seni de Patrik yapıyorum. Haydi gidiniz, bana dua ediniz. Bu söz 36 yıldan beri Roma'da dinmeyen bir uğultuydu. Hemen her yıl papalar Fatih'in aynı şeyi Vatikan'da da yapacağını düşünerek gecelerini uykusuz geçirmişlerdi. 8. Innocentius şimdi Hristiyanlığın öcünü alacak, Doğu Roma'nın başkentinde haça diz çöktüren Fatih'in oğluna Batı Roma'nın merkezinde ayak öptürecekti. Bunun için günlerden beri hazırlıklar yapılmıştı. Her taraftan prensler, dükler, markiler, piskoposlar davet edilerek mükemmel bir merasim hazırlanmıştı. Batı, Orta ve Güney Avrupa 200 yıldan beri kendilerine kılıç şerbeti sunan Türklerin bir acı gülünü seyredip teselli bulacaktı. Onlar kolunu bükemedikleri Türk'ün bir ferdini kırık kollu görmekten haz alacak kadar biçare düşünceli kimselerdi. Cem'in nihayet bir esir, yurdundan kaçıp tuzağa düşmüş bir talihsiz olduğunu düşünemiyorlardı. Denizden çalınan bir avuç suyun o denizdeki coşmak, köpürmek, kırıp devirmek kabiliyetine hiçbir eksiklik getiremeyeceğini anlamıyorlardı. 14 Mart sabahı gün doğar doğmaz kalabalık bir heyet Cem'in yanına geldi. Papa'nın huzuruna nasıl çıkılacağını anlatmaya koyuldu. Onlar önce bir başlangıç ırlamışlar, Papa'nın ve papalığın ne demek olduğunu Cem'e öğretmeye yeltenmişlerdi. Papa diyorlardı, Saint Pierre'in vekilidir, o İsa'nın vekiliydi. İsa Allah'ın oğlu olduğuna göre Papa da Allah'ın yeryüzünde vekilidir. Onlar Allah'tan biraz küçük, insanlardan çok büyüktürler, alemin hakimidirler, ancak Allah'a karşı sorumludurlar. Dünyada iki kılıç vardır, biri ruhani, biri cismani, bu kılıçların ikisi de kiliseye aittir. Gerçi cismani kılıç imparatorların, kralların elindedir ama onlar o kılıcı ancak papanın izniyle ve papanın gösterdiği yolda kullanabilirler. Dipnot: Papaların kendilerini nasıl saydıklarını ve saydırdıklarını gösteren bu sözler, 3. Innocentius'un bir mektubuyla 8. Boniface'nin bir emirnamesinden alınmıştır. Cem bu sözleri sükunetle dinliyordu. Heyetin reisi papayı bir kat daha yükseltmek için sözüne devam etti. Şeytana uyup da papaya karşı hürmetsizlik gösteren imparatorlar, krallar görülmüştür. Ama Allah'ın papaya verdiği kudret o küstahları pek çabuk uslandırdı. Alman imparatorlarından 4. Henry, Frederick Barbarossa, İngiltereli yurtsuz John bu günahkarlardandır. Henry kışta kıyamette İtalya'ya gelip yalın ayak ve başı kapak günlerce yalvarmadıkça papanın affına eremedi. Frederick Barbarossa da San Marco Kilisesi'nin önünde yere diz çöktü. Papa'nın ilkin ayağını öptü, sonra katırının dizginini tutarak seyisliğe kadar indi. Bu suretle suçunu bağışlattı. Yurtsuz John da Papa'nın bir küçük işaretiyle başından düşen tacını tekrar alabilmek için yıllarca sızlandı, süründü. Cem hikayenin bu noktasında başını kaldırdı, sordu. Anladık. Papa Hazretleri Hristiyanların ulusudur, söz eridir, kudretlidir. Bunları bana anlatmaktan maksadınız nedir? Bütün memleketlerin padişahları bunda geldik de adettir ki papanın ayağını öperler. İlla meğer Alman begi dizin öper, iki boynuzlu tacı olduğu için ve hem zamanı evvelde Roma'yı papalara ol ihsan etmiş imiş. İmdi sizler dahi veçhi budur ki ayağın öpesiz. Bari hiç olmasa dizini öpmek vaciptir. Bunlar ki papanın ayağını öperler, ya gayri beyleriniz birbirine buluştukça niçin küçüğü büyüğünün ayağını öpmez? hususa ki saltanatta papadan daha ulular vardır. Bunda mağfiret umarlar, bu mana gayrilerde yoktur. Anlar papadan mağfiret uma gelirlermiş, ben mağfireti Allah'tan umarım. Bu hususta papaya hiç ihtiyacım yoktur, ölümüme razı olurum. Dinime ihanet ve zarar olacak iş işlemezem. Ama ben aranıza ahdü peymanla gelmiş bir garibim. Beni zulüm ile hapsettiniz. Ahirül emir seni papa davet eyledi deyu bunda getirdiniz. Bakisin dahi nice bilirseniz eylen. Dipnot: bu konuşmalar Vakıat-ı Cem'den alınmıştır. Konuşma tartışma şeklini aldı. Ricalar, niyazlar, tehditler yapıldı. Cem'i eğmek kabil olmadı. Küçük bir korku bile göstermeyerek fikrinde ısrar ediyor. Ben Türk'üm diyordu. Türk eğilmez. Tanrı'dan başkasına secde etmez. Heyet bu inadı kıramayacağını görünce çekildi. Papa'ya giderek durumu bildirdi. 8. Innocentius merasim yüzünden Cem'i kabul edememekteki fecaati takdir etti. Şu emri verdi: anı kendi ihtiyarına kon, incitmen. Nice dilerse öyle gelsin buluşsun. Hatta papa nezakette biraz daha ileri gitti. Oğlu Francesco Cibo'yu da Cem'in yanına gönderdi. Heyetin ileri sürdüğü soğuk tekliflerden dolayı itizar etti. Cem de bunun üzerine papanın yanına gitmeye razı oldu. Yine Vakıat-ı Cem yazarının tasvirine göre 8. Innocentius, murassa libaslar, üç boynuzlu murassa taç giyip, parmaklarına kıymetli taşlı yüzükler geçirip tahtına oturmuştu. Sağında solunda kürsüler üzerinde kardinaller oturuyordu. Elçiler vesaire ayakta duruyorlardı. 7 yıldan beri mahpesten mahpese sürüklendiği halde vakarına zincir vurdurmamış, çalımından hiçbir şey kaybetmemiş olan Cem, arkasında kendi adamlarını yürüterek bu muhteşem salona girdi, ağır ağır ilerledi, ta papanın yanına kadar geldi. Başını bile eğmeden, en küçük bir eğilme göstermeden elini uzattı. Papa başta olmak üzere herkes, Hristiyan aleminin orada toplanan uluları, bu eğilmeyen, başın üstünde eğilmek mefhumunu tanımayan bir milletin hayalini ve Cem'in uzanan kolunda Türklüğün çelik pazusunu görüyordu. Papa işte bu görüşte azametini unuttu. Cem'e değil, onun canlandırdığı büyük varlığa hürmet göstermek zorunda kaldı. Adeta büyüye tutulmuş gibi kendiliğinden yerinden kalktı. Türklüğün eteğini öper gibi Cem'in boynunu öptü. Terleye terleye mırıldandı: hoş geldin, safa getirdin. Çok iyi Fransızca bilen Sultan Cem Türkçe konuştu. Sanki oradakilere hatırlatmış olduğu büyük milletin gür sesini de işittirmek istiyordu. Seni gördüğüme memnunum. Baş başa kalıp da konuşursak daha memnun olacağım. Tercüman, babasının İstanbul'daki Rum patriğine kullandığı ağızla konuşan Cem'in sözlerini tercüme etti. Papa da memnuniyet duygusunun karşılıklı olduğunu, baş başa konuşmayı kendisinin de istediğini ve her şeyden önce şu Roma seyahatinin şehzadeyi üzüntüden kurtarmak için yaptırıldığına inanmasını söyledi. Bu konuşma sırasında Papa ve Cem ayaktaydılar. Fatih'in oğlu tercümanın sözlerini bitirmesi üzerine teşekkür ederim dedi. Tahtın basamaklarından indi. Bir gün önce tanışmış olduğu kardinallere elini uzattı, geri döndü. Bu dönüş sırasında beyler, Cem'in felaket yoldaşları Papa'yı Alaturka selamlamışlar ve efendilerinin izinde salonu terk etmişlerdi. 3 gün sonra Cem yine Papa'nın yanındaydı ve yine tercümanla konuşuyorlardı. Innocentius, bir Müslümanın bir Hristiyan'a iltica etmesini garip bulduğunu söyleyerek İran'a gitmeyip de Rodos'a gelmesindeki nedeni sormakla söze başlamıştı. Cem bu nükteli soruya gözleri yaş dola dola şu cevabı verdi: gayri millete gelmek maksut değildi. Belki Rumeli'ye geçmeye Rodos kavminden yol istedim. Ahdü peymanla Rodos'a geldikten sonra Rodos kavmi ahitlerine vefa etmeyip, anıtlarını sıyıp beni yoluma gitmeye komayıp 7 yıldır ki hapsederler. Hele bari şimdi sizin huzurunuza geldik. Alemde adlü dadınız söylenir. Her yerden dad isteyerek bunda gelirler. Biz dahi mazlumlarız. Hasusa ki garipleriz. Dünyayı deninin gerginliğin, elemin, mihnetin çektik. Rodos kavmi kendi haysiyeti vücutlarına layık bir mürüvvetlik eylediler. Umarız ki sizler dahi kerim-ü şanınıza seza olan adlü insafınızı yerine getirip bu mihnet zadelere rahmedip beni Mısır'a, anama ve oğlancıklarıma göndermek diye himmet edersiniz. Dipnot vakıatı Cem'den. Cem bu sözleri söylerken ağlıyordu. Artık taç, taht, saltanat gözünde yoktu. O yaşlı gözlerde anası ve evladı yanıyordu. Papa cidden üzgündü. Önünde bir dizi yaş olarak akan uzun bir talihsizlik onu acındırmış, gözlerini nemlendirmişti. Ama Cem Hristiyanlığı kurtaracak bir siperdi. Onu elden çıkarmak elinden gelemezdi. Bu yüzden şehzadeyi sözle teselliye girişti. Biraz daha sabretmesini söyledi. Mısır'a gitmek meselesini ise kesip attı. Oraya gitmeniz dedi, saltanat sevdasından geçmek de mümkün olur. Biz sizi Engürüs'e, yani Macaristan'a göndermek isteriz. Oradan şerefle Rumeli'ye geçersiniz. Hakkınızı elde edip bize dua edersiniz. Cem hayır istemem demedi ama bu söylenmeyen hayır onun gözlerinde okunuyordu. Papa da durumu sezdi, konuyu değiştirdi. Roma'dan ve Roma'nın gezip görülecek yerlerinden bahsetti. Gelecek günlerin iyi olacağına dair teminat verdi, şehzadeyi avutmaya çalıştı ve hürmetle uğurlayarak dairesine yolladı. Cem bütün bu sözlerin siyasi entrikaları örtmek için kullanılan yaldızlar olduğunu sezinlemişti. Papa'nın da nihayet bir rahip olduğunu ve Dabisonlardan, Blanchfortlardan farkının daha kuvvetli, daha yaman olmaktan ibaret olup kendisinden hayır beklenmeyeceğini anlamıştı. Şimdi bu anlayışını Papa'ya anlatmak istiyordu. Çünkü onun kendini ileri sürerek şu ya da bu teşebbüslerde bulunmasını artık iğrenç görüyordu. Açıkçası içinde bir boşalmak, bir kusmak ihtiyacı vardı. Bu ihtiyaç içinde kıvranıyordu. Beri tarafta Papa Hristiyanlık alemini ayaklandırmakla meşguldü. Yani bir Haçlı Birliği hazırlamaya çalışıyordu. Başta Macaristan olmak üzere bütün devletler bu teşebbüsü hoş görüyor ve Papa'ya güler yüz gösteriyorlardı. Mısır Sultanı bile Haçlılar ordusuna yardım etmek fikrini güdüyordu. Ancak Hristiyan devletler arasındaki gizli çekememezlikler Papa'nın düşüncelerini kuru kuruntu halinde bırakıyordu. Diller birbiriyle uygun, gönüller birbirinden uzaktı. Bu yüzden Papa hareketsizliğe sürükleniyordu. Bu işte en ateşli görünen yine Macar kralı Matyas Korvin'di. Türk akınlarından mülkünü korumak ve o akınları kaynağına sürmek için didinip duran bu kral, elçi üzerine elçi göndererek Papa'dan Cem Sultan'ı istiyordu. Onun düşüncesine göre Cem başlı başına 100 binlik bir orduydu ve bu orduyu Bayezid aleyhine yürütmek, Hristiyanları kurtuluşa erdirmek demekti. Bayezid de telaş içindeydi. Kardeşinin bir Hristiyan ordusuyla Rumeli'ye ya da bir Mısır ordusuyla Anadolu'ya geçmesinden korkuyordu. Venedik aleyhine hazırlamak istediği donanmayı yüzüstü bırakmıştı. Macar hudutlarında barışı koruyordu ama Cem kabusundan kurtulamıyordu. Uykusu perişan, yüreği neşesizdi. Bu derde bir çare bulamadığı için üzülüp duruyordu. Bir adam, zeki ve cesur bir adam çıksa şu Cem işini kökünden düzelse Bayezid bütün hazinesini verecekti. Ama böyle bir adam yoktu. Vezirler, beyler, ağalar ve herkes beceriksizlik içinde sürünüyordu. Bayezid bütün adamlarının Cem'e karşı aciz görünmelerinden, onu yok etme çaresini bulamamalarından da ayrıca huylanıyordu. Roma'daki Cem'i İstanbul'da bir yolunu bulup yok edemeyen bu adamların ona dost olduklarını sanıyordu ve bu yanlış görüşle de Cem için kendi kendine bir tuzak kurmaya yelteniyor ama dileği hep içinde kalıyor, bir hamle yapamıyordu. İşte Cem bu gürültü arasında Vatikan'ın misafiri olarak yaşıyordu. Papa'yı gördüğü yoktu. Hemen hemen aynı çatının altında bulundukları halde birbirlerini göremiyor, temasları hep teşrifat memurları aracılığıyla oluyordu. Sanki Papa Cem'i görmekten çekiniyordu. Cem de onu aramaktan tiksiniyordu. Günler, haftalar, aylar böyle geçti. Roma'ya Avrupa'nın her yanından elçiler gelip gitti. Cem'in adı etrafında çeşit çeşit pazarlıklar döndü ve nihayet Macar kralı biraz ağır basar gibi oldu. Haçlı ordusunun bütün masrafını yüklenmeyi üstlenerek Cem'in kendine verilmesi için papayı kandırdı. 8. Innocentius bizzat Cem'in böyle bir seyahate rıza göstermesi şartıyla Matthias Corvin'in teklifini kabul etmişti. Vatikan diplomatları telaş ve üzüntü içindeydiler çünkü Cem'i elden çıkarmayı bir ziyan sayıyorlardı. Onlara göre Türkler aleyhine Cem'i silahlandırmaktan çok onu korkunç bir silah gibi uzaktan kullanmak yarar getirecekti. Yapılacak savaş belki kaybedilebilirdi. Oysa Vatikan'da tutulacak Cem daima galibiyet demekti. Papa bu düşüncelere değer vermedi. Bir Haçlı seferi kurma zevkine kapıldı. Cem'i Macaristan'a göndermek fikrine saplandı ve onu bir gün yanına çağırdı. "Sizi," dedi, "Macar kralına göndermek isterim. Oradan tahtınıza yol bulursunuz. Nasıl, razı mısınız?" Cem şu açık cevabı verdi. "Şimdi ben sizin reyiniz üzere Macaristan'a varacak, ağanın askeriyle ehli İslam üzerine varmak lazımdır. Anların üzerine bu veçhide varacak ol yerin uleması benim küfrüme hükmeder. Ben Hod dinimi cihan saltanatına vermezim. Osman memleketi kande kaldı." Papa'nın yüzü kıpkırmızı oldu, sillelenmiş gibi bir acı duydu. Elinden gelse İsa'nın yeryüzündeki sarayında İslam'dan dem vuran ve Hristiyanlığa nefretine aykıran bu adamı çarmıha gerdirecekti. Vatan muhabbetini din sevgisi altında ifade edebilen, İslam'a bağlılık altında Türklüğe aşkını ve saygısını söyleyen tarihsiz şehzadenin vicdanını görecek kadar derin bakışlı değildi. İsa sarayında yalnızca İsa'ya secde edilmesini istiyordu. Bu yüzden fena halde sinirlenmişti. Bir şeyler yapmak ve Cem'i incitmek istiyordu. Onun korkusuz bir çehreyle rahat rahat oturduğunu görünce dayanamadı, başını çevirdi, omurdandı. "Var imdi git gibi bir bıçakla kıvrıl yat." Papa Cem'in Fransızca bildiğini ya duymamıştı ya hatırlamamıştı. Yoksa bu cüreti gösteremez, bu ağır sözü söyleyemezdi. Nitekim Cem'in yerinden fırladığını ve "it iti bulur, lakin size gelen itten de beterdir" diye haykırdığını görünce şaşırdı. Hatta ürktü. Şehzadenin yumruklaşmak üzere bulunan eline yapıştı, boynuna sarıldı, yalvarmaya girişti, güçlükle gönlüne aldı. Dipnot: merhum Hod Efrenç dilim ve yazmasının fesih bilirdi, öğrenmişti. "Pes size gelen itten beter olmayıp ya nice olacaktı," dedi. Papa şermüsar olup bin türlü itizarla ve ahsen veçhiyle musafaha edip gene mekanına gönderdi. Vakıat-ı Cem'den sayfa 23. Artık Cem'le Papa arasında derin bir uçurum vardı. Cem bu uçurumdan memnundu. İsa'nın vekilini görmemeyi, onun sesini işitmemeyi bir görev sayıyordu. Ama Papa düşüncelerinden vazgeçmemişti. Mutlaka ve mutlaka bir Haçlı ordusu hazırlatmak, Cem'i de onun başına geçirmek istiyordu. Bu emeline ermek için her şeyden, hatta bir türlü meydana gelemeyen o ordudan önce Cem'i elde etmek lazımdı. Papa bu maksada ermek için şehzadeye geniş bir hoşgörü gösteriyor, her gün gezip dolaşmasına izin veriyordu. Hatta Sultan Bayezid'den gelen bir elçinin bile onunla görüşmesine müsaade etti. Bu Cem'in 8 yıla varan esirlik hayatında en çok heyecanlandığı olay oldu. Yurttan gelen, yurt kıyafeti taşıyan, yurdun sesiyle konuşan bu elçi, bizzat vatan, bizzat Türkeli gibi onu heyecandan heyecana, heyecandan hafakana düşürmüş ve için için ağlatmıştı. Papa Türk elçisiyle Cem'in görüşmesine izin verirken, şehzadeyi bir padişah kadar yükseltmek de istemişti. Vatikan'ın kabul salonunu, papalık tahtını o gün için Cem'in emrine verdiği gibi bütün kardinalleri de görüşme sırasında salonda bulunmaya memur etmişti. Cem kardeşinin papaya gönderdiği elçiyi gerçekten bir padişah gibi kabul etti. Adamlarından biri elçiyi kapıdan karşıladı, elçi de Cem'in karşısında 3 defa yer öptü. 3. defasında diz çöktü ve hiçbir söz söylemeden o durumda kaldı. Cem bir müddet sessiz durduktan sonra sordu. "Bana kağıt getirdin mi?" Elçi yine yer öperek kalktı, koynundan bir kutu çıkardı ve onun kapalı olup üzerindeki mühürün bozulmadığını şehzadenin adamlarına birer birer gösterdikten sonra ilerledi. Cem'e uzattı. Şevketlu, kudretlu biraderiniz Efendimiz Hazretlerinin name-i hümayunlarıdır. Arkasından birkaç kutu daha çıkardı, Cem'in önüne bıraktı. Bunlar yüzük, tesbih, kalem, tıraş gibi hediyelerdi, gayet değerli şeylerdi. Cem mektubu eline almadı, bir işaretle adamlarından birine aldırdı, yavaş yavaş okuttu, sessizlik içinde dinledi. Bayezid, mukadderata boyun eğmek ve kişi nasibine razı olmak lazım geleceğini uzun uzun anlatarak Cem'e teselli veriyor, halini ve hatırını soruyordu. Şehzade mektup bitince başını kaldırdı. İyi ve çok iyi olduğumu kardeşime söylersin. Yolun Mısır'a düşerse anamı görüp ellerini öptüğümü bildirirsin. Haydi var git rahat et. Elçi yine yer öpüp çıkarken Cem kardeşinden gelen hediyeleri kardinallere ve kendi adamlarına dağıttı. Gözleri nemli, yüreği gamlı bir halde dairesine çekildi. Dayanılmaz bir buhran içinde yüzüstü kapandı. Yurdum, yurdum diye ağladı, ağladı, ağladı.
30. ayrımın sonu. Sayfa 339.